Ayrım 50.
Rudoplu'nun hemşeriler ile zinanın sol söylemle uzlaşmaz çelişkisi diye tanımladığı bu durumu ne özden ne de hemşerileri yadırgadılar. Aileyi örnek alan örgütlenme biçiminde değil, sosyalizmin yeşermesi, kapitalizmin bile yürümeyeceği açıktı. Yine de SHP en yüksek oyu Çayırtepe'den aldı. Kampanya bütçesinin çok kısıtlı olduğundan, yıkındığından basın ilanı kullanılmayacaktı. Şafak Özden adını Çayırtepelilerin evlerine sokmanın en etkili yolunun seçmenlerin adreslerine mektup göndermek olduğu düşüncesiyle 4 bilgisayar günde 3 var diye çalıştı. Çayırtepe seçmen listelerinde yer alan 117 bin adres yüklendi. İlk postalama 23 bin aile reisine Şafak Özden'i tanıtan kısa bir mektuptu. Bunu belirli mahallelerin sakinlerine, o mahallenin sorunlarını ve çözümlerini sıralayan mektup izledi. Az önceki Gümüşhaneliler mektubu, seçmenleri bilgisayara doğum yerlerine göre de listeler alabilecek şekilde depolamıştık. Böylece Çayırtepe'de hangi hemşeri grubunun nerede kümeleştiği biliniyordu. Önemliydi çünkü Günay'ın haftalık yoklamalarında Özden'in zayıf olduğu mahallelerde kimlerin oturduğu anında saptanabiliyor. Mahalle sakinleri, örneğin Sivaslılar ise Mustafa Timisi, Amasyalılar ise Erol Çevikçe yardıma çağrılabiliyordu. Nitekim son yoklamalardan birinde Kastamonluların oy vermeye niyetli olmadıkları ortaya çıktığında onların üzerinde etkili olabilecek birisi alelacele bulunmuş, adamlar Özden'e oy vermeye ikna edilmişlerdi. Üçüncü postalamayı oluşturdu. Ahmet Becerikli'nin devreye girdiği dönem bu dönemdi. Çayırtepe'de hayli inşaat yapmış SHP'li bir adayı desteklemesinin siyasal konjonktür gereği akıllıca olduğunu düşünen paralı bir müteahhitti Becerikli. DYP arka planından olmasa mesleği inşaat mühendisiydi ve konumu gereği belediye başkanlığına kendisinin Şafak'tan çok daha uygun olduğuna inanıyordu. Ama bu mümkün olamayacağı için Şafak'a destek attı. Rodoplu, benim çırpımama bakıp aman Günay Hanım sopa koysak seçilir zaten deyip beni kızdırmasına rağmen aralarında en rahat anlaşabildiği adamın o olduğunu söylüyordu. Özden çok yüz verme buna talimatına karşın Becerikli'nin Rodoplu'ya kendi bürosunu tahsis etmesine ses çıkarmadı. Becerikli'nin Günay'ın hep orada çalışmasını, ilçeye hiç uğramamasını ister gibi bir hali vardı. Bir de dini iki etmemeye çalışıyor, biz Şafak'a bırakalım kendi işimize bakalım diyordu. Çocuk zaten anlamıyor bu işlerden. Günay bunu adamın çalışmalardan kendisine pay çıkarma istemine verdi, üstünde durmadı. İlçenin gürültüsünden, dağınıklığından sonra derli toplu bir yerde çalışma koştu. Kaldı ki partililerin arasında ukala bir öğretmen gibi dönenmek istemediği gibi, Şafak'ın akıl hocası gibi görünüm vermeyi de hiç istemiyordu. Ancak zamanla Becerikli'yi Özden'den çok daha fazla gördüğünü, bir biçimde ona devredildiğini hissetmeye başladı. Ahmet Becerikli, Rodoplu'yu Çayırtepe'de mahalle mahalle sokak sokak gezdiriyor, sorunlarını sıralıyor, imar verilmesi gerekli mahalleleri ve nedenlerini öylesine bir ısrarla dayatıyordu ki, Günay adamın Şafak adına bir takım angajmanlara giriyor olmasından ürkmeye başladı. Becerikli'yi alt etmenin yolunun Özden'i şehir planlama profesörü kaptanla tanıştırmak olduğu inancıyla birkaç kez randevu aldı, birkaç kez iptal etmek zorunda kaldı. Ancak Özden'in hoca ile tanışmaya niyeti olmadığını bambaşka bir olaydan sezinledi. Şafak'ın açıkça karşı çıkmaktansa görüşme saatinde ortadan kaybolmayı yeğlediği günlerden birinde Rodoplu beklerken telefon çaldı. Becerikli aldı. Muhatabının ismini vermemeye özen gösterdiği kısa bir konuşma yaptı ama karşısındakinin Şafak olduğunu anladı Rodoplu. Anlamadığı kendisiyle konuşmayı istememiş olmasıydı. Becerikli telefonu kapattı. Geç kaldı diye ödü patlamış seninkinin dedi. Bir viski aldır, içsin de yatışsın diyor. Aldırayım mı? Becerikli'nin yüz verilmemesi gereken adam olmaktan Şafak'ın kadını yatıştıracak adam olmaya terfi etmesindeki hız olayların hangi yönde geliştiği işareti olmalıydı. Nitekim hangi mahalleye imar verileceğine ilişkin ikinci mektupta kaptanın değil Becerikli'nin görüşlerini yansıtacaktı. Mamafi postalamanın sanıldığı kadar parlak bir fikir olmadığı birkaç hafta İçinde belli oldu dediydi Günay. Çayırtepe'de topu topu üç postacı olduğu, adamların onca mektubu taşımaktansa çöpe dökmeyi tercih edeceklere hesaplanmamıştı. Örgütünde mutfağa girip bulaşık yıkamak gibi bir niyeti olmadığından elle de doğrultulamadı. Binlerce mektup sekreterlerin çekmecelerinde tıkılı kaldı. Saatler saatleri kovaladı. Rodoplu basınla ilişkiler, matbaa, anketörler, raporlar arasında kaybolmuş gibiydi. Pek az görüştüğümüz o dönemde bir uğradığımda tanınma oranının %70 üzerine çıktığını, oyların %37'ye tırmandığını anlattı. Gözleri parlıyor, heyecanla titriyordu. Bir ara iyi hoş da maydanoz bahçesi gene susuz kaldı diye bağırıştı. Koştu, şişe şişe su taşıdı, sulamaya durdu. Ağlama yar, ağlama aney, mavi yazma bağlama, giderem, tez gelirem aney, ele gönül bağlama. Yarın da davul zurna geliyor diye haber verdi. Yarın Çayırtepe'nin bütün dağları, bütün çamurlu sokakları, şafağın elini değdirdiği yoksul çocuklar, imar bekleyen tek katlı beton evciklerden fışkıran demir çubuklar, kadınların adi plastik su kovaları, paslı tenekeler, bakımsız fidanlar, yeşil elma, tarçın ve kekik kokacak. Kazanıyoruz canım, kazanıyoruz. Pazar günüydü. Binaların dışının içinden çok, daha sıcak olduğu yazdan kalma bir pazar günü. Rodoplu erkenden kalkmış, ankatörleri toplamış, becerikli'nin bürosuna gelmişti, büro kapalıydı. Bir süre sokakta oyalandılar, olmadı, ilçeye geçtiler. Son talimatlar verildi, kızlar yola çıktılar. Rodoplu yeni gelen afişlerin asılmamış olduğunu gördü. Gözlerinde iyi pırıltılar yakaladığı birilerini işe soktu. Partililer saat 11'e doğru gelmeye başladılar. Kürt Aleviler kötü bir şey kokluyormuş gibi asık yüz ifadeleriyle büyük salonun kuzeybatı köşesindeki yerlerini aldılar. Baykalcılar güneydoğudaki masalara oturdular. Aralarını politize olmayanlar doldurdu. Kadıköy ilçesinden transfer edilen çaycının yeterli sayıda bardağı olmadığından yakınan sesi duyulunca gün başlamış oldu. Özden yarıma doğru geldi. Bir gece önce liste pazarlığında sabahlamış, gözlerinin altı mosmor olmuştu. İyi de gitmemiş olmalıydı ki öfkeli bir hali vardı. Davul zurna nerede diye bağırdı. Burada olduğunu söylediler. Çalsınlar öyleyse kardeşim, boşuna mı para veriyoruz? Başkanlık odasına girdi. Kuzeybatı grubundan birkaç kişi onu izledi. Rodoplu bundan pazarlığa devam edileceğini anladı. Az sonra avukat ses cihazının başına geçti. Cebinden çıkardığı kağıt parçasını okumaya başladı. Konut, sahibine bir menkul değer, gelir getirici aktivite, geniş kent ekonomisine katılım üssü ile aile barınağıdır. Böylece konut barınma gereksiniminden öte, kişinin aynı parsel üzerinde düşeyde ve yatayda devingen bir yapıda yeni bağımlı ve bağımsız hacimler yaratarak, Özden odasından fırladı, adamın yanına koştu. Bırak kardeşim şimdi bunları. Arkasını döndü. Davul zurna yok mu davul zurna? Geldiler, bir iki ısınma hareketinden sonra başladılar. Mastika, mastika. Şafak sinirlendi. Bırakın bu çingere işini. Atabarı çalın, atabarı. Çevreye döndü, bekleşen Kürt Alevileri yakaladı, halay çekmeye zorladı. Salonun uzak bir köşesinde cama dayanmış onu izleyen Rodoplu'yu o sırada gördü, göz kırptı. Az sonra da koptu geldi. Ne haber, nasıl görünüyor? Daha belli değil canım diye yalan söyledi Rodoplu. O an için iyi görünmüyordu. Kastamonluların yamuk yaptıkları günlerde ancak Şafak'ın moralinin çok çabuk bozulduğu bilgisi Günay'a olumsuzluğu çaresini de düşünüp birlikte sunacak hale gelmeden söylememeyi öğretmişti. İyi olacak, iyi dedi Şafak. Sese de bak. Bağırmaktan kısılmış sesiyle alay ediyordu. Boğazını temizledi. Pastelin bitti mi? Dün koca bir paket verdin gülüm, biter mi? Güney'e yaklaştı, kulağına eğildi. Sana davul zurna çaldıracağım diye söz vermiştim. Çaldırıyorum işte. Gözlerini gözlerine dikti. Bugün bizim düğünümüz gülüm, seni seviyorum. Gizli bir şey söylüyormuş gibi iyice yaklaştı. Elini Rodoplu'nun memesine attı. Kısaca sıktı, bıraktı. O kadar ani ve kısacık bir hareketti ki Günay bile emin olamadı. Şafak. Özden geri çekilmiş gülüyordu. Üşüyeceksin sen dedi. Beton zemin gerçekten de Günay'ın ayaklarını içine çeken buzdan bataklık gibiydi. İlçe binasını ısıtacak para yoktu. Ben iyiyim, sen kendine dikkat et. Tamam dedi Şafak. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Seni çocuklar bırakır. Rodoplu'nun cevabını beklemeden döndü. İsmail. Efendim abi. Sen ablanı eve bırak gel. Tamam abi. Ben daha gidemem Şafak. Ankatörlerin hepsi dönmedi. Kızları bırakamam. Daha ne kadar kalacaksın ki? Özden'in sesindeki sabırsızlık fark edilmeyecek gibi değildi. Günay orada olmasını istemediğini hissetti. Kimliğini açıklamakta zorlanacağı birilerin bir milletvekilini ya da genel merkezden birini bekliyor olabileceğini düşündü. Daha önce de söylediğim gibi tiyatro deyimiyle Şafak'ın oyununu çalmaktan ödü kopuyordu. Derken o arada kadınlar kolundan olsalar gerekti birilerinin yaklaştığını gördü. Sen git canım dedi Şafak'a. Becerikli'nin bürosu açılmıştır. Ben oraya geçerim. Orası sıcak. Olmazsa da başımın çaresine bakarım. Kadınların arasından biri çıktı. Özden'e yöneldi. Onu gören Şafak tamam dedi alelacele. Ben seni sonra ararım. Günay Rudoplu Özden'in yanına gelen kadının eşi olduğunu nereden anladığını hiç bilmedi. Şafak'ın gözlerini kaçırmasından da olabilirdi. Kadının onu ısrarla süzmesinden de dudaklarının alayla kıvrılmasından da. Cevabını bildiği soruyu yine de sordu. İsmail, Şafak'ın yanında duran hanım kim? Yenge ya dedi İsmail şaşkın şaşkın. Buraya gelir mi? Kadınlar kolunda ya. Öyle mi? Rodoplu denetleyemediği bir titremeye kapıldı. Durduğu yerde sallanıyordu. O da mı kampanya yapıyor? Evet, evlere gidiyorlar. Şafak abiyle gidiyorlar. Ha, bilmiyordum. Ve biliyor musun dedi Günay. Kadının gözlerindeki ifadeyi çözüverdim. Kocam seni düzüyor biliyorum diyordu. Düzüyor ve bu keyif benim. Dilin lal olması bu demekti herhalde. Onca uğraşmama karşın Rodoplu'ya tek bir kelime söyleyemiyordum. Öyle dedi Günay. Yüzüne ne o zaman ne de daha sonra çözemediğim bir ifade oturtmuştu. Brutus desem Brutus değil. Kancıklık desem kancıklık değil. Daha çok cinnet gibi bir şeydi. Çok korkunç, çok ürkütücü, çok yabancı bir şey. Neden sonra kendime geldim? Peki nasıl oldu da diye başladım. Günay kesti. Orada daha fazla duramadım dedi. Bağışlanmasını diler gibi bir sesle İsmail'e beni eve götürmesini söyledim. Aşağı indik yolda onları bir kez daha gördüm. Şafak camlar dahil her şey simsiyah bir arabanın çok iyi hatırlıyorum. Çünkü kötülük terör çağrıştıran bir arabaydı. Şoför mahalline eğilmiş konuşuyor, kadın da hemen arkasında duruyordu. Bir ara Şafak kadına döndü bir şeyler söyledi. Kadın çantasından bir selpak çıkardı uzattı. Yıllarca evli bir çiftin aşinalığını gördüm. Başka bir şey mi bekliyordum? Hayır. Sana evinde yattığımı kadın o akşam karşıma çıkaydı elini öpebileceğimi söyledim ama yukarıda davul zurna çalıyordu. Bu düğün bizim düğünümüzdü. Kitap kurdu ile bozkurtun düğünü. Ziganalarla kütüphaneleri birleştirecektik ya. Büyük yalan. İsmail'le yengene ne zamandan beri çalıştığını sordum. Başından beri abla dedi genç adam. Sonra da anlattı. Bir sabah Şafak abimi almak için uğramıştım. Daha kalkmamıştı. Yenge beni içeri aldı, çay ikram etti. Eve sabaha karşı gelmiş diye yenge bozulmuştu. Şafak abim yengeye bu işi benim başıma sen açtın. Aday ol dedin olduk. Ben çalışıyorum sen de çalış bakalım dedi. Yenge de çalışmaya başladı. İsmail Rodoplu'ya yaptığının farkında değildi, bitirmek bilmedi. Kartal Apendi'ye gittiklerini söylüyor. Günay ile Şafak'ın kazanılmaları gerektiğine birlikte karar verdikleri ortak tanıdıklarını, evlerini ziyaret ettiklerini, yengenin adamı Şafak abisini desteklemeye ikna ettiğini anlatıyordu. Düğün bizim düğünümüzdü ama Şafak kanlı çarşafı alsın diye kapıya karısını dikmişti. Her şey her şeyden koptu, her şey bitti. Kuytuda inildeyen yaralı bir köpektim sanki. Şafak karnımı tekmelemiş bağırsaklarımı dışarı dökmüştü. Eve sürünmeye çalıştım ama ev yoktu. Bir ben vardım, bir buzlu gök. Toprak soğuk, evler evsiz. Yerle gök arası bir garip mekandı. Bu yolda yıldızlar bile benden değildi. Boşluk, ne bir ses, Ne bir kıpırtı, sonrası neydi biliyor musun? Sonrası Hind'in sunyasıydı. Arabın sifriydi, Türk'ün sıfırlanmasıydı. Bilgi dışı, birikim dışıydı yaşadığım. Erişemiyor, korunamıyor, kınayamıyordum bile. Haykırsam ne bir engel vardı, ne de bir yankı gelecekti. Sonrası neydi? Sonrası Hint'in jungle'ıydı, Arap'ın çölüydü, Türk'ün bozkırıydı. Tekile gömsem kendimi diyordum ama tekil ıssız, tekil ukalaydı. Şafağa uyarsaydım yakarma değilse intikam sanacaktı ve iyi bilirsin ikisini de kendime yakıştıramam. O gece diğer gezegenlerde bir garipti arkadaşım. Yaşamım muştusuz, ağıtsız yaşamım. Sonrası neydi biliyor musun? Sonrası Hint'in duasıydı, Arap'ın duasıydı, Türk'ün tevekkülüydü. Maydanoz bahçesi, kütüphane, ata ruhları öyle diyordu ama olmadı. Tevekkülden nasibini almamış, tamamlanmamıştım. İlk büyük kriz o gece geldi. Olacak o kadar dedim. Oğlunun SS subayı olduğunu keşfeden Yahudi anası gibiyim. Sonuç dehşetli bir mide kanamasıydı. Olacağına bak diyordu Rodoplu, yine gözlerinde garip bir pırıltı. Ertesi gün mecburen hastane. Ameliyat sonrası kontrolünü de yaptırmamışım. Oya azarlamadı ama ihmali aptalca bulduğunu söylemekten de kaçınmadı. Boşuna mı uğraştık kızım dedi. Seni adam edeceğiz diye ayaklarıma kara sular indi. Haklıydı kız. 5,5 saat ayakta durmuştu. Çık biraz dedi muayenelerden sonra. Yüzünü güneşe tutmak o bedeninin de hakkı. Hala kimse yok mu hayatında? Kendimi şafağa tanıdığımdan beri ilk kez hayır derken buldum. Öyle ağrıma gitti ki yumuşattım. Hem var hem yok gibi. Hırsızın hikayesi gibi ha? Güldü. Baba hırsızı tuttum demiş oğlan. Al getir demiş babası. Gelmiyor. O zaman bırak gitsin. Gitmiyor. Peki öyle de değil dedim. Şafağın hiç gelmemiş olduğunu düşünüyordum. Benden gayri birisi onu demek istiyorum. Açıklaması açıklamadan başka her şeye benziyordu. Oya yakın gözlüklerini indirdi. Şöyle bir yüzüme baktı. Niye iyi geliyor? Politikacı, inşaatçı. Puf dedi. Amma da bileşim ha. Nereden de bulursun bunları bilmem ki. Ben kimseyi bulmam ki canım. Sana hep söylüyorum. Türklerden uzak duracaksın diye söylendi. Bu bozulmuşlukla halleşemezsin sen. Git kendi sınıfına takıl. Git doğru dürüst bir yerde bir yemek ye. 2 kadeh içkini iç. Geldin gidiyorsun kızım. Mutlu olmaya, mutlu olmaya. Bırak bu halkı. Bir şaplak attı. Kalk hadi. Ben de italikledim. Ah oyacım ah. Merdi Kıpti secahat arz ederken Sirkatin söylermiş. Sınıfım ha, sınıfım. Düzenin öz uzman aydınları. Muayeneden sonra yüzü değişmiydi. Sen bana kötü bir şey mi söylemeye çalışıyorsun diye sordum. Henüz değildi Doğa. Işıklı masadaki röntgenin üzerine eğilmişti. Ama söylemişim varsay ona göre ayarlan. Ne kaybedersin? Çık şimdi buradan. Ada vapuruna bin. Şöyle bir deniz havası al. Sen benim gibi saatle de çalışmıyorsun. Git, git yüzünü güneşe tut. Benden sakladığın bir şey olmadığını biliyorum değil mi? Ama vardı tabii. Tekrar keseceğiz dedi. Ne zaman? Hemen. Bu salı, önümüzdeki salı en geç. Baktım. Ameliyat olacağım için ferahlamışım. Bu Çayırtepe'ye bir daha gidememek, o aşağılık duruma bir daha düşmemek, alçalmamalı demekti. Böyle hissettiğimi fark eder etmez de hayır dedim. Ameliyat olacaktım. Olmaz dedim, olmaz. Seçimlerden sonra. Seçimlerden sonraki salı. Nedenini anlattım. Sunturlu bir küfür savurdu ama ne söylediyse ikna edemedi beni. Adam benim işime karısını bulaştırdı diye her şeyi yüzüstü bırakmayı kendime yediremezdim. Bozkurt'ta kitap kurdunun düğününün bir vehimden ibaret olmuş olduğunu bilsem bile bırakamazdım. Bıraksaydım büyük yalanın sürmesine izin veriyor olurdum. Bırakmayacak, hem şafağa hem de kendimi layık olduğumuz yere oturtacaktım. Seni bana ta ne zaman söylediğin gibi pespaye bir abazanlık hikayesinin marjinal karakterleri hak ettiklerini bulmalıydılar. Aynı nedenle ameliyatı da bahane edemezdim. Nasıl bir kişilikti ya Rabbim?